Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Riyazu Salihinden Sır Saklama bölümüne başlayacağız inşallah. Önce ayet-i kerime almış İmam Nevevi Hazretleri. Estaizu billah ve avfu bil ahd innel ahde kâne mes'ule. Verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. El-idetü deynün. Söz vermek, borçlanmak demektir. Borçtur. Onun ödenmesi gerekir. Verilen sözün yerine getirmesi gerekir. İsra suresi 34. ayet-i kerime. Ayet-i kerimede yapılan sözleşmelere, anlaşmalara, verilen sözlere ve vaatlere riayet edilmesi tavsiye buyurulmaktadır. Kendileriyle sözleşilip anlaşma yapılan kimselerin Müslüman olup olmaması fark etmez. Müslümanın herkese karşı dürüst davranması gerekir. Müslüman olmayanlar bile onun sağlam şahsiyetine ve sözünün eri oluşuna hayran kalmalıdır. İslam'ın en iyi tebliği böyle yapılır. Sağlam bir karakter ve ahlakla yapılır. Gerçekten buna bugün çok ihtiyacımız var. İmanımızla, ibadetimizle beraber ahlakımızın, karakterimizin de çok sağlam olması gerekir. Müslüman olduğunu söyleyip de sözünde durmayan, yaptığı anlaşmalara uymayan kimse İslam'ın aleyhinde çalışıyor demektir. Böyle birinin Allah katında ve Müslümanlar arasında hiçbir değeri yoktur. İnsan verdiği sözden, yaptığı anlaşmadan sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Anlaşmalara uymadığı takdirde hem kanun karşısında hem de Allah huzurunda yaptığı haksızlığın hesabını verecektir. Ayetin konumuzla alakası nedir peki? Konumuz sır saklamak, ayet-i kerime sözü yerine getirmekten bahsediyor. Bu ayet-i kerimenin bu konuyla alakası nedir? Bir kimsenin sırrını öğrenen, diğer bir ifadeyle kendisine bir sır emanet edilen kimse, o sırrı saklayacağına dair söz vermiş demektir. O sırrı açıklamasına izin verilmediği sürece hayatının sonuna kadar her yerde ve her zaman korumakla yükümlüdür. Emanete riayet etmediği takdirde Allah huzuruna bunun hesabını verecektir. Demek ki sırrını saklayacağım. Arkada diyor ki birisi sana bu diyor aramızda kalsın diyor. Peki diyorsun yani söz vermiş oluyorsun. O zaman sözün yerine getireceksin, sırrı saklayacaksın. Bu konu bir sonraki bahsin baş tarafında daha geniş bir şekilde ele alınacaktır. Evet, şimdi bir ayet-i kerime aldıktan sonra hadis-i şeriflere geçiliyor. 686. hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Said radıyallahu anh genç yaşta Peygamber Efendimiz'i takibe başlayan ve ondan hiç ayrılmayan Ensar'dan Medineli bir sahabi, devamlı beraber olduğu için de en çok hadis rivayet eden sahabilerden birisi. O diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne min eşerrin nâsi indallâhi menzileten yevmel kıyameti. Er-racule yufti ilel mer'ati ve tufti ileyhi sümme yenşuru sirrahâ. Kıyamet gününde Allah Teala'ya göre en fena insan, karısıyla beraber olduktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Yani o hanımına sır veriyor, hanım ona sır veriyor. En sırlar, mahrem sırlarını paylaşmış oluyorlar. Sonra çıkıp bunu ortalığa yayan, ifşa edendir diyor. Bu Allah katında en şerli insandır. Bazen oluyor insanlar boşanma kararı aldıkları zaman artık kavga, gürültü birbirlerinin en mahrem sırlarını ifşa etmeye, ortalığa dökmeye, karşısındakine zarar vermek için başlıyorlar. İşte bu hadis-i şerifte bahsedilen duruma giriyor. İnsanların en şerlisi, kıyamet günü Allah katında insanların en şerlisi bunlardır. Bu sırrı tutacaksın. Birbirine yabancı iki insanın evlenerek hayatlarını birleştirmesiyle aralarında meydana gelen yakınlık Kur'an-ı Kerim'de birbirinin mahremiyetine girmek ifadesiyle tanımlanmaktadır. Kainatın ve insanların yaratıcısı böylesine bir samimiyeti ve içli dışlı olmayı sadece karı koca için uygun görmüştür. İlahi kaderin birbirine bağladığı kimselerin bu yakınlığa her zaman saygı göstermesi ve birbirlerine en samimi duygularla bağlanması gerekir. Bunun tabii sonucu olarak da aralarındaki mahremiyeti hem başkalarına göstermemeleri hem de bütün gösterişlerden uzak bu yakınlığı başkalarına ifşa etmemeleri icap eder. Peygamber Efendimiz bu prensibe uymayanların kıyamet günündeki perişan durumlarına temasla Allah Teala'nın onları kötü kişilerle bir tutacağını belirtmektedir. Hadisimizin yukarıda kaynağı verilen diğer rivayetlerine göre Resul-i Ekrem Efendimiz birbiriyle hayatlarını birleştiren kimselerin aralarında geçenleri başkalarına anlatmalarını pek çirkin bulmuş ve bu hareketin Allah Teala'ya göre emanete hıyanetin en büyüklerinden biri olduğunu söylemiştir. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Müslim Nikah 123-124, Ebu Davud Edep 32'de geçiyor. Bu rivayetlerde farklı rivayetlere de toplamış oluyor alimlerimiz. Peygamber Efendimiz Allah Teala'ya göre emanete hıyanetten en büyüklerinden biri olarak ifade ediyor bu sır ifşasını. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak bir kadınla evlenip onunla en mahrem duygu ve davranışları paylaştıktan sonra aralarında olanı biteni, ben şöyle yaptım, o böyle davrandı şeklinde başkalarına anlatmayı veya kadının bir eksiğini ona buna nakletmeyi emanete hıyanetin en fenası kabul etmiştir. Kadın için de durum aynıdır. Kadın da kocası için işte şöyle kusuru vardır, şöyle eksiği vardır diye anlatması. Kocasıyla aralarında geçenleri başkalarına anlatması aynı şekilde emanete ihanettir. Emanete hıyanet ise dinimizin şiddetle yasakladığı pek çirkin bir huydur. Vaktiyle bir zat karısını boşayacağını söylediğinde ona bunun sebebini sordular. Niye boşuyorsun? Karı, bir eksiğim var, bir kusurum var. İslami edebe sahip olan bu insan, karımın kusurlarını nasıl söyleyebilirim diye cevap verdi. Bu meraklı adamlar o zat karısını boşadıktan sonra ziyaretine gelerek, herhalde şimdi söyleyebilirsin, o kadını niçin boşamıştın dediler. Yani önceden karımın kusurlarını niye söyleyeyim demiştin, yani bana da eksiklik gelir demiştin, şimdi artık boşadın, senin karın değil, söyle bakalım neydi? Peygamber ahlakını iyice benimsemiş olan o güzel insan, yabancı bir kadının kusurlarını nasıl söyleyebilirim dedi. Yani kendi karımın kusurlarını söyleyemem. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yasaklıyor. Peki, yabancı boşadıktan sonra şimdi de yabancı bir kadının kusurlarını niye söyleyeyim? Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bunu yasaklıyor, peygamberimiz bunu yasaklıyor diye cevap veriyor. Gerçekten hikmetli ve güzel bir cevap vermiş. Bugün televizyonlarda ve sinemalarda hiçbir İslami ve insani endişe taşımadan gösterilen ahlak dışı filmler, hadisimizin anlatılmasını yasakladığı halleri bütün mahremiyetiyle gözler önüne sermek suretiyle insanların iffet duygularını en ağır şekilde yaralamaktadır. Hele bugün o gündüz kuşağı dedikleri, artık işin iyice cılkını çıkardıkları rezil programlar var. Bütün aile sırlarını, mahremiyetini ortaya döküp telefonla bağlanıp, görüntülü bağlanıp işte herkesin göz önünde o rezillikleri ortaya dökmeleri, lağım patlatmak gibi adeta bu rezillikler gerçekten insanları da daha rezilliğe sürüklüyor. O aklı zayıf insanları böyle yapmaya sürüklüyor. Bunların doğru şeyler olduğunu zannediyor onlar. Dolayısıyla bunların yasaklanması gerekir. Akıl var, izan var, mantık var yani. İnsanlara ahlakın en mükemmelini öğretmek için gönderilen o aziz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı eşler arasındaki sırrı ifşa ahlaksızlığı, günümüzdeki bu adi teşhir çılgınlığı yanında önemsiz bir davranış gibi görünebilir. Cinsi yakınlık sırasında eşiyle aralarında geçen söz ve davranışları başkasına anlatmanın da bir teşhircilik olduğu unutulmamalıdır. Yani burada evli olduğu, nikahlı olduğu yapmasın helal olan bir işi bile anlatmak, hayasızlık olarak, sır ifşası olarak kabul edilirken artık şimdi zinayı, yapması bile haram olan şeyi, hem haramı işlemek hem de onu ifşa etmek, hem de onu ortalığa yaymak, ulu orta söylemek artık katmerli bir günah, çirkeflik, yani çirkinlik oluyor. Kat kat üst üste bir çirkinlik oluyor. Hadisten öğrendiklerimiz, bir eşlerin karşılıklı haklarından biri sırlarını başkalarına ifşa etmemektir. İki, cezalar suçların hafif veya ağırlığıyla orantılıdır. Eşiyle aralarında olup biteni başkalarına söylemenin insanı Allah katında böylesine rezil etmesine bakarak bu fiilin büyük günahlardan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah katındaki kıyamet günde en şerli insan dediğine göre demek ki bu işi yapmak büyük günahtır. Büyük günahların da büyüklerindendir. Bunu anlamış oluyoruz. 687. hadise geçiyoruz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh kızı Hafsa validemizin dul kaldığı zamandan bahisle dedi ki Hazreti Hafsa evliydi, kocası öldü, ölünce dul kaldı genç yaşta. O zamandan bahsediyor. Osman bin Affan ile karşılaştım ve ona Hafsa'dan söz ederek istersen sana Hafsa'yı nikahlayayım dedim. Kızımın kocası öldü. Kızım şu anda dul, istersen Hafsa'yı sana nikahlayayım, onunla evlen dedim. Osman radıyallahu anh hele bir düşüneyim cevabını verdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra karşılaştığımızda şimdilik evlenemeyeceğim dedi. Şu anda evlenmeye müsait değilim dedi. Sonra Ebu Bekir'e rastladım. Ona da istersen sana kızım Hafsa'yı nikahlayayım dedim. Bizim Türk toplumunda belki bu çok ayıp karşılanır, yapılamayacak bir iştir. Ama Arap toplumunda orada demek ki normal bu konu. Yani kızım dul, istersen evlendirebilirim sizi diyebiliyor insanlar. O ise sustu. Ağzını açıp da bir söz söylemedi. Bu sebeple ona Osman'a gücendiğimden daha fazla kızdım. Osman kabul etmedi. Neyse hadi mazeret sundu. Hiç değilse cevap verdi. Ama Hazreti Ebu Bekir'e söyledim. Cevap bile vermedi. Ne olur ne olmaz bir şey demedi. İlgisiz kaldı. Bu da çok daha fazla beni kızdırdı diyor. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hafsa'ya Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talip oldu. Peygamber Efendimiz talip oldu Hafsa'ya. Ben de kızımı ona nikahladım. İyi ki kabul etmemiş Osman diye sevinçle. O sıralarda Ebu Bekir ile karşılaştığımızda bana Hafsa ile evlenmemi istediğin, benim de sana cevap vermediğim zaman herhalde bana gücenmişsindir dedi. Hazreti Ebu Bekir'in inceliğine bakın. Peygamberimiz katındaki yerine bakın tabii ki. O en yakın olduğu için Efendimiz'i çok iyi tanıyor. Ben evet diye cevap verdim. Ebu Bekir şunları söyledi. Bana bu konuyu açtığında sana bir cevap vermeyişimin sebebi Peygamber Efendimizin Hafsa ile evlenmekten söz etmesiydi. Efendimiz bana bunu söz etmişti. Peygamberimizin gündeminde böyle bir şey varken, tabii senin haberin yok bundan, benim de bu konuda bir yorum yapmam güzel olmazdı. Nasıl olsa iş ortaya yakında çıkacak diye ben cevap vermedim sana diyor. Elbette Resulullah'ın sırrını ifşa edemezdim. Yani ben evlenmeyeceğim diyeceğim. Niye diyeceksin? İşte Resulullah düşünüyor demem lazım. Bunu söyleyemezdim. Şayet Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi elbette onunla evlenirdim. Peygamberimiz düşüncesinden vazgeçseydi o zaman ben senin teklifini kabul ederdim. Çünkü reddetmek de istemem ama böyle bir durumdan da haberim var. Bakalım işin sonu nereye varacak diye ses çıkarmadım diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Hafsa Abdullah bin Huzafe'nin kardeşi Huneys ile evliydi. İlk Müslümanlarda olan Huneys Habeşistan'a hicret etmiş. Bedir gazvesinde bazı rivayetlere göre daha sonra Uhud gazvesinde bulunmuş faziletli bir sahabiydi. Savaşta aldığı yara sebebiyle Medine'de vefat edince o sıralarda 20 yaşında bulunan Hazreti Hafsa da dul kaldı. 20 yaşında dul kalmış Hafsa validemiz. Hazreti Ömer kızının iyi bir insanla evlenmesini arzu ediyordu. Her baba gibi tabii ki o da kızının güzel bir insanla evlenmesini istiyor ve ona göre bir gayrete girmiş. Bugün oğlumuzu evlendirirken iyi bir gelin aramak bize nasıl tabii geliyorsa, İslam'ın bütün incelikleriyle yaşandığı o saadet devrinde bir babanın kızı için damat araması da aynı şekilde tabii karşılanırdı. Bir insanın ahlakından ve faziletinden emin olduğu kimselere kızıyla evlenmelerini teklif etmesi asla yadırganmazdı. Buhari'nin bu hadisi sahihinde bir kimsenin faziletli birine kızıyla veya kız kardeşiyle evlenmesini teklif etmesi başlığı altında zikretmesi de bunu göstermektedir. Bunu bir konu başlığı olarak seçmiş İmam Buhari. Bir kimsenin faziletli birine kızıyla veya kız kardeşiyle evlenmesini teklif etmesi. Yani bu olabilir, bu normaldir anlamında bir bölüm açmış. Bu rivayetleri de onun altına koymuş. Delil olarak işte Hazreti Ömer böyle yapmış. Peygamberimiz onu bu davranışından dolayı yasaklamamış. Ayrıca şunu da belirtelim ki o fazilet devrinde kocası ölen bir kadının iddet müddeti dediğimiz 4 ay 10 günlük bekleme süresi bittikten sonra fazla beklemeden evlenmesi de uygun görülürdü. İşte bu sebeple Hazreti Ömer kızının iyi bir kimseyle evlenmesini arzu ediyordu. Çünkü kadınlar çalışmadığı için aynı zamanda fazla süre dul kalması da zorlamaya başlar onu. Çünkü geçim sıkıntısı var. Bu sebeple iddet müddeti bitince kadın hemen biriyle evlenmesi gerekir. Bedir gazvesinin kazanıldığı günlerde Resul-i Ekrem Efendimizin kızı Rukiye vefat etmiş. Hazreti Osman da dul kalmıştı. İşte bu sebeple Hazreti Ömer ona kızıyla evlenmesini teklif etmişti. Sen de dul kaldın, benim kızım da dul kaldı. Fakat Hazreti Osman bu teklife hemen cevap vermemiş. Bir müddet düşündükten sonra evlenemeyeceğini söylemişti. Çünkü acısı büyük, Resulullah Efendimizin kızını kaybetmiş. Efendimizin kızıyla evli. Hemen kendisini toparlayıp da evlenmeyi düşünmesi zor olabilirdi. Onun için şimdilik düşünmüyorum demiş. Belki de Resul-i Ekrem'in Hafsa ile evlenme düşüncesine o da vakıf olmuş. Ve tıpkı Hazreti Ebu Bekir gibi Resul-i Ekrem'in sırrını ifşa etmek istememiş. Bu sebeple Hazreti Ömer'e evlenmeyi düşünmediğini söylemişti. Hatıra bir başka sebep daha geliyor. Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dul kızı Ümmü Gülsüm ile hicretin 3. yılında evlendiğine göre belki de onunla evlenme hususunda bazı ümitleri vardı. Belki Rukiye Ümmü Gülsüm'le evlenebilirim peygamberin müsaade etse diye. Ve Hazreti Ömer'in teklifini bu sebeple kabul etmemişti. Hazreti Ebu Bekir'in durumu ise daha farklıydı. Resul-i Ekrem ona bir sırrını açmıştı. Belki de kayınpederi olması sebebiyle ona gönül koymaması için Hafsa ile evlenme düşüncesinden özellikle söz etmişti. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe ile de evliydi. Yani senin kızınla evliyim ama ikinci bir evlilik daha yapsam gönül koyma gibi istişare etmişti. Hazreti Ömer kendisine kızıyla evlenmeyi teklif ettiği zaman ona Resul-i Ekrem'in tasarısından bahsetse Resulullah'ın emanetine ihanet etmiş olurdu. Kim bilir belki de Resul-i Ekrem Hafsa ile evlenme düşüncesinden vazgeçerdi. O zaman da Hafsa üzülür, Hazreti Ömer üzülürdü. O zaman da Ömer radıyallahu anh Allah'ın Resulüne gönül koyabilirdi. En iyisi Hazreti Ömer'i gücendirmek pahasına da olsa cevap vermemekti. Ama sonradan telafi ediyor tabii ki. Şayet Resulü Kibriya Efendimiz bu evlenme düşüncesinden vazgeçerse o zaman arkadaşının teklifini seve seve kabul ederdi. Çünkü Ömer radıyallahu anh kendisinin evli olduğunu bile bile kızıyla evlenmesini teklif etmişti. İşte bu müşkil durum sebebiyle Hazreti Ömer'in teklifine müspet veya menfi bir cevap veremedi. Hazreti Ebubekir'in bu nazik tavrı bir İslam edebine dikkatimizi çekmektedir. Bir kimsenin güvendiği bazı dost ve arkadaşlarına açtığı geleceğe dönük tasarısı, planı onlara emanet ettiği bir sırdır. Hele bir bu sır biriyle evlenmek gibi hassas bir konuya dair ise onun izni olmadan bu tasarıyı başkalarına söylemek emanete hıyanettir. Sen sırrını verirsin dostuna, o söyler dostuna. Şu anda o geçerli. Yani birisine sır versen o da en yakın birisine söylüyor. O en yakın birisine derken bütün insanlara yayılmış oluyor. Hadisten öğrendiklerimiz, bir hayırlı ve faziletli gördüğü birine kızıyla, kardeşiyle veya bir yakınıyla evlenmesini teklif etmek İslam büyüklerinin adetidir. Bunu utanıp sıkılma konusu yapmamak gerekir. 2. Resulullah ve ashabı evlenme ve evlendirme konusunda daha rahat ve tabii idiler. 3. Sırlar birer emanettir. Bu emanete hıyanet etmemek gerekir. Hele bu sır evlenme gibi hassas bir konuda ise daha dikkatli davranmalıdır. 3. Bazı sebeplerle kendisine her şeyi açıkça söylenemeyen bir dosta ortada sakınca kalmadığı zaman olup bitenler anlatılarak gönlü alınmalıdır. Yani şu hareketimden gönlün kırılmış, incinmiş olabilir. Sebebi buydu diye zamanı gelince onu izah etmek lazım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin yaptığı gibi. Evet kıymetli dinleyenler, bu konu devam edecek inşallah. Gelecek programda da bu konuya devam edeceğiz. Sır saklama konusu önemli. Sadrımız sırların mezarlığı, kabristanı olmalı. Bu önemli bir karakter göstergesi aynı zamanda. Ve sırrı ifşa ettiğin zaman işlerin çoğu zaman karıştığını görüyoruz. Çünkü o sırrı veren insan da zor durumda kalıyor. Plan değiştirmek gerekebiliyor. Dolayısıyla sır olan şeyleri sır olarak saklamak lazım. Es-sirru izâ tecevezel isneyn şa' diye bir söz var diyor. Sır ikinci bir kişiye geçtiği zaman artık yayılmış bil bunu diye. Dolayısıyla gerçekten sırrı insan artık en çok içinde kendisinden saklayacak. Birisine vermek gerekirse de belki çok sağlam bir insana verecek. Yoksa ikinci bir kimseye geçince hani sen söylersin dostuna, o söyler dostuna. O da onun da en yakın. Sana en yakın olmayan bir insan ona en yakındır. O der ki ya bunun en yakını, buna söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim? O ona söyler. Onun da en yakını başkası vardır. Senin hiç tanımadığın bir insandır. Böylece sır yayılır gider. Cenab-ı Hak sır tutmayı, sır tutanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Zor olduğu da söylenir. Bana sır tutmanın çok zor olduğunu. İnsanda bir sır oldu mu o sır onu rahatsız eder derler. Hatta Mevlana Hazretleri işte o ney kıssasında neyin için inler diye diyorlar ki işte Hazreti Ali Efendimiz de bazı sırlar vardı. Kimseye söyleyemiyordu ama içinde de çok rahatsızlık oluyordu. Gitti diyor bir kör kuyuya, kuyunun içine bunları söyledi. Kimse duymadı ama o kuyuya söyledi. O kuyunun suyundan o etraftan işte çıkan kamışlar çıktı. O kamışlardan ney yapıldı. Bu ney diyor işte o sırrı yanık yanık böyle söyleyemiyor ama onun iniltisini çıkarıyor, onun ızdırabını ifade ediyor. Neyin o güzel sesi de oradan gelir gibi böyle bir şey yapar, hüsnü talih yaparlar diyelim. Ama bu neyi gösteriyor? Sır tutmanın zor olduğunu, insanın içinde rahatsız ettiğini ya. Bunun bende bir kimse olmayan bir özellik var bende. Bunu kimse bilmiyor, ben biliyorum sadece. Dünya üzerinde bir ben varım gibi bir böyle insanı rahatsız eden duygular var. Bunu ortaya çıkarmak, işte kendisine oradan bir şeref payı almak. Bu tür karışık duygular içerisinde sırlar söyleniveriyor. Cenab-ı Hak sır tutmaya muvaffak kılsın inşallah efendim. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.